Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kaan Arlı. Bu videomuzda Huawei'nin satış direktörü Ahmet Serin'le birlikteyiz. Firmanın hem background'ı hakkında, geçmişi hakkında hem de piyasaya sürmüş olduğu ürünler hakkında biraz da geleceğe dair planları hakkında sizler için konuşacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz öncelikle.
Merhabalar, hoş bulduk.
Güzel bir hava. İstanbul gerçekten bugün sıcak ama ofis özellikle stüdyo tarafının biraz daha serin olduğunu söyleyebilirim.
İnanılmaz güzel, inanılmaz güzel.
İyi gelmiştir. Öncelikle zaman ayırdığınız için tekrardan teşekkür ederim. Şimdi dilerseniz öncelikle Huawei'den başlayalım. Huawei nedir? Çünkü firma Türkiye'de kendi ismiyle birlikte yeni yeni pazara giriyor. Yani çok uzun bir geçmişi yok. Kullanıcılar tarafında Huawei'nin ne olduğunu, ne iş yaptığını, telefon dışında neler yaptığı çok da bilindiği söylenemez. İstiyorsanız buradan başlayalım. Onun sonrasında ise ürünlerle ve planlarla devam edelim.
Çok teşekkür ederim. Huawei aslında çok uzun yıllardır Türkiye'de ama Türk tüketicisine direkt olarak temas etmediği için şu ana kadar çok fazla marka bilinirliği yoktu. Ben kısaca Huawei'nin önce dünyada neler yaptığından ve sonra Türkiye'de neler yapmak istiyoruz, bundan bahsetmek istiyorum. Belki böyle daha geniş bir çerçeveden bakmış oluruz. Huawei elektronik sektörünün aslında en büyük firmalarından bir tanesi globalde. Yaklaşık 160 bine yakın çalışanı var. 160 bin kişiyi istihdam ediyor Türkiye genelinde ve bunları dünya genelinde ve bunu 140 ülkede faaliyetlerini sürdürerek yapıyor. 2013 cirosu yaklaşık olarak 38.9 milyar dolar.
Çok büyük bir rakam bu da tabii.
Gerçekten büyük bir rakam. Neredeyse 40 milyar dolar bir cirosu var. Karlılık olarak da baktığımız zaman açıklamış olduğu faaliyet karı 4.7 milyar dolar. Net karı ise 3.4 milyar dolar civarında. Finansal olarak oldukça sağlam. Çalışan olarak, sayısı olarak baktığım zaman zaten global bir firma olduğunu görüyoruz. 140'a yakın ülkede yönetmiş olduğu faaliyetlerinden dolayı. Diğer taraftan Huawei bir teknoloji üreticisi. Bu teknolojiyi üretirken aynı zamanda dünyanın en büyük firmalarıyla da partnerlik yapıyor. İş bölümü olarak baktığımız zaman birincisi dünyanın en büyük operatörlerinin altyapı sağlayıcısı.
Evet, tabii Türkiye'de de aynı şekilde faaliyetleri devam ediyor.
Türkiye'de de aynı şekilde bildiğimiz bütün operatörlerin altyapı işinde Huawei görüyoruz yıllardan beri. Bunun yanı sıra kurumsal tarafta faaliyetleri var. Ve bir de bizim içerisinde bulunduğumuz Consumer tüketici. Business Group, yani tüketici grubu var. Tüketici grubu ise dünyada cep telefonu, tablet, ADSL, VDSL modem, USB modemler, WIN, JET diyebildiğimiz modemler ve Vodafone'un. Cloud Computing var. Set-top box'lar var. Birçok ürün grubu var aslında. Cep telefonu tarafına baktığımız zaman Huawei dünyanın en büyük üçüncü üretici firması. Modem tarafına baktığımız zaman USB modemlerde dünyanın en büyük üretici firması. Keza diğer iş gruplarında da aynı şekilde. Fakat ODM dediğimiz işi yürüterek yapmıştı yakın zamana kadar. Bundan 1,5 yıl, 2 yıl öncesine kadar. 1,5-2 yıldır Huawei bundan sonra ben artık kendi markama da yatırım yapmak
kendi
istiyorum.
Kendi pazardayım diye. Evet. Zaten Türkiye'de de şöyle bir durum vardı. Daha öncesinde operatörlere cihaz üreterek zaten bir pazara bir giriş yapmıştınız. Hani Türkiye'deki operatörlere cihazlar üretiyordunuz. Bunların örnek veriyorum kutularında veya cihazın içinde zaten Huawei logosunu görebiliyorduk.
Doğru.
Onun dışında bahsettiğiniz gibi taşınabilir modemler, işte sim kart takıp kullanabileceğimiz hotspot tarzı cihazlarla da zaten aksesuar tarafında da vardınız. Ki telekom tarafında da Huawei'in gerçekten ciddi bir çalışması var. Türkiye'de özellikle internet altyapısı konusundaki ekipman sağlama, aksesuar sağlama ve oluşum tarafında da Huawei'in zaten çalışmalarını görüyoruz, biliyoruz ki bunlar hani tüketici tarafından çok yansımayan ama yıllardır kullandığımız şeyler.
Evet.
Şimdi Huawei'ye asıl baktığımızda dediğiniz gibi marka ismiyle baktığımız Türkiye Ideos serisiyle bir giriş yaptı. Özellikle Ideos X5'i takipçilerimiz çok iyi bilirler. Çıktığı zaman da fiyat performans canavarı şeklinde lanse etmiştik ki bu şekilde incelemelere de dahil olmuştu. Gerçekten hem fiyat hem performans oranı açısından başarılı bir cihazdı. Ama tasarım tarafında biraz eksikler vardı Ideos serisinde. Tabii P1 ile birlikte Huawei artık fiyat performansının biraz daha üstüne çıkıp tasarım tarafında da dikkat çeken ürünler yapmaya başladı.
Avrupa Tasarım Ödülleri'ni alarak evet, P1 ile
P1 özellikle çıktığı doğru. sene yanlış hatırlamıyorsam Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazanmıştı.
Aynen öyle.
Öyle bir şey de vardı. Hani öyle bir taşlandırılmış bir durumu da vardı. Evet. Onun sonrasında Dikuat serisi geldi gelmedi bir şeyler oldu
siz
Türkiye'de.
Siz benden iyi biliyorsunuz.
Evet, evet. Onları çünkü bir şey oldu, bir deneme imkanım oldu, kullanma imkanım oldu. Dikuat serisi evet. yurt dışında özellikle Çin pazarında satıldıktan sonra Avrupa'ya girip girmeyeceği konusunda bazı durumlar vardı. Neticesinde girmedi ve X-Large modeli özellikle 2600 mAh ki o zamanki şartlara göre çok üst düzey bir batarya kapasitesi vardı. Baktığımız zaman P6 ile tasarım tarafında biraz daha ileriye gittiler. Sonrasında da zaten P7'yi tekrar konuşacağız. Bir de bunun tarafında arkadaşlar biliyorsunuz Mate serisi var. Mate serisiyle de Fablet tarafına Huawei giriş yaptı.
Doğru.
Mate ve Mate 2 özellikle Mate 2 reverse şarj diyebileceğimiz cihaz telefon şarj edebilen telefon olarak lanse edilmişti geçtiğimiz senelerde. Bunları peki bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Özellikle Mate serisi, Mate 2 serisiyle alakalı.
Mate'e de geçelim. Hı hı. Öncesinden bir Türkiye'de neler yaptığımızı hı hı. hemen kısaca toparlayayım. Bir kere söylediğiniz gibi Huawei'nin eksik bir tarafı vardı tasarım tarafında. Hı hı. Ve bunu uluslararası ödüllerle, tasarım ödülleriyle taşlandırarak Huawei bu açığını hızla
kapattı.
Kapattı. Hı hı. Teşekkür ederim. Bu kadar yakından takip etmeniz bizim için çok güzel. EISA ödüllerini alarak ve önümüzdeki EISA ödüllerine de adayız.
Adaysınız.
Adayız.
P7 ile birlikte değil mi?
P7 ile beraber inşallah onları da geçen sene ve geçmiş senelerde olduğu gibi biz alacağız bu tasarım ödüllerini. Teknoloji tarafına da geçeceğim. Teknoloji tarafında da Huawei dünyada kendi chipsetini üreten 2-3 firmadan bir tanesi. Evet. Yani teknoloji üreticisi bir firma.
Yani baktığımız zaman Samsung ve Apple sonrasında gelen 3. firma da diyebiliriz yani bir nevi.
Evet.
Çünkü evet. Samsung bugün Exynos işlemcisini, Apple zaten A serisi işlemcilerini üretiyor bir şekilde. Hani kendi ürünlerinde değer veriyorlar bunlara. Samsung işte Exynos serisi işlemcisini Note 3'te yani Note serisinde genelde kullanıyor. Bunun dışında da
Huawei High Silicon ile.
High Silicon'la birlikte devam etmişti dediğiniz gibi. Tekrar geri döneceğim. Ascend Dequat serisinde kendi işlemcilerini ve grafik işlemcilerini kullanmışlardı. Ondan sonra High Silicon'la grafik işlemcisi çıkartıp zaten devam ettiler yollarına. P6 ve P7 de o şekilde devam ediyor zaten.
P7 ile de aynı şekilde hı-hı. devam ediyoruz. P7 de tasarım ön plana çıkıyor. Tabii konfigürasyon teknolojik olarak da baktığımız hı-hı. zaman hiç aşağıda kalır bir yönü yok aslında. Mesela P7'de dediğim gibi yine EISA ödülleri için adayız. Hı-hı. İnşallah alacağız. Bunun yanı sıra konfigürasyon olarak baktığımız zaman da hem ön yüzünde hem arka yüzünde Gorilla Glass 3 teknolojisi kullandığını hı hı. görüyoruz. Bu 7 kat metalik ve camdan tasarlanmış bir yapı. Hı hı. P7. Bunun yanı sıra işlemcisine baktığımız zaman 4 çekirdekli ve kamera olarak 13 megapiksel arka, 8 megapiksel hı hı. ön kamerası yani selfiesi mevcut. LTE bir cihaz. Yani 4G teknolojisine sahip bir cihaz. Cat 4 kullanıyor. Saniyede 150 megabit indirebiliyorsunuz. Sadece 6,5 milim kalınlığında. Ekran kasa kullanım oranına baktığınız zaman 5 inç bir telefon olmasına rağmen ekran kasa kullanım oranı %72,5 civarlarında. Diğer markalara baktığımız zaman bu Apple'da yaklaşık olarak Apple iPhone 5S'te yanlış hatırlamıyorsam %60 civarında hı hı. gerçekleşiyor.
Zaten son dönemde bu ekran kasa oranına insanlar artık daha fazla ilgi göstermeye başladılar. Ekran hani o çerçeve kalınlığı, çerçeve inceliği evet. insanların gerçekten artık tercih sebeplerinden biri olmaya da başladı. Ki nitekim tasarım tarafında dediğiniz gibi biz zaten incelemesini yapmıştık arkadaşlar. Hani sayfamızda da arayarak bulabilirsiniz. Ön tarafındaki kameranın gerçekten hani cihazdaki en etkileyici noktalardan biri olduğunu da söylemek
8
mümkün.
8 megapiksel. Evet.
Yani sadece hem çözünürlük tarafında değil hem de verdiği sonuç tarafında da gerçekten çok etkileyiciydi. Biz Ender arkadaşımızla birlikte bir değerlendirme videosu çekmiştik zaten P7 ile alakalı. Orada da bunlardan bahsetmiştik. Gerçekten güzel bir cihaz.
P7 ekran zaten... kasa kullanım oranını biraz açıklayalım mı? Hı-hı. Ne işe yarıyor tabii, ekran kasa tabii. kullanım oranı? Ekran toplam kasanın %72'sini kaplıyor burada. Yani hı-hı. ekran dışındaki alan %28. Hı hı. Bu başka markalarda %60 oranında demiştim. Yani diğer markalara baktığımız zaman ekranın dışında %40'lık bir alan kalıyor. Hı hı. Bu ne demek? 5 inç ile daha küçük bir kasayı kullanıyorsunuz. Bu da tüketiciye telefonu kavrama kolaylığı getiriyor aslında.
Evet. Tek elle kullanım tarafı.
Tek elle kullanım kolaylığı. Başka bir markada bunu 5 inç ama daha büyük bir kasada yapıyorsunuz. O zaman iki elinizi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii bu tasarım yönünden olduğu kadar teknoloji tarafından da çok anlamlı. Çünkü bunu yapabilmeniz için teknolojiyi üretiyor olmanız lazım. Başkasından alarak ya da kopyalayarak
zor
görünüyor.
Bunun sonrasında şeyle de devam edebiliriz aslında. P7 zaten geçtiğimiz haftalarda Türkiye lansmanı da gerçekleşti.
Doğru.
Yakın zamanda artık resmi olarak Türkiye'de satışını da göreceğiz. Aşağı yukarı 1300 liralık bir fiyat etiketiyle girecekti sanırım.
1299 lira fiyat etiketiyle Vodafone mağazalarında ve perakende zincir noktalarında artık Türk tüketicisiyle buluştu. Geçtiğimiz günlerden itibaren satışa girdi.
Şimdi şeyden devam edelim o zaman. P7'den sonra Mate serisine geçelim. Mate serisi büyük ekranıyla birlikte P serisinden biraz daha ayrılan bir sınıfa giriyordu. Çünkü bu 5.5 inç ve üzeri cihazlarda
6 inç
Samsung'un Galaxy Note serisinin bir şeyi vardı, bir üstünlüğü vardı ki firmalar bu taraflarda artık bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Örnek verecek olursak Sony tarafı Xperia Z Ultra ile böyle bir deneyime girdi. HTC tarafı OneMax ile birlikte girdi. Huawei'de de Mate serisini görüyoruz. Mate 1 ile bir giriş yaptılar. Mate 2 biraz daha dikkat çekici bir cihaz olmayı başardı. Özellikle biraz önce bahsettiğim reverse charging olayıyla bitti. Yani başka cihazları da şarj edebilme yetenekleriyle biraz daha böyle öne çıktığını söyleyebiliriz. Onu, yani Mate 2'nin peki Türkiye pazarına girişiyle ilgili bir projeniz, bir planınız var mı?
Var. Mate 2 diye adlandırmayayım aslında. Çok doğru olmayabilir ama Mate'in devamı olarak bahsedeyim. Devamında da çok umutluyuz. Burada tabii 6 inç şu anda tüketicilerin tercihine baktığımız zaman çok fazla bir yer almadığını görüyoruz. Ancak önümüzdeki trend 5.5 inç ve 6 inçi artık zorlayacak gibi görünüyor. Biz de bu alana yatırım yapıyoruz. Özellikle 3 kategoriye. Birincisi müzik, ikincisi görüntüleme, üçüncüsü teknolojisi. Ürünlerimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Ve dünyada da tüketicinin bir numaralı tercihi olmayı hedefliyoruz. Amacımız bu. Mate'de bunu bariz görüyoruz. Teknolojik anlamdan baktığımız zaman Mate'in devamında yeni versiyonunda bir şarkıyı 0.2 saniyede indirebilecek tüketicimiz. Operatör izin veriyorsa.
Operatör izin veriyorsa. Tabii bu da ülkedeki teknolojiyle de biraz bağlantılı olacak diye düşünebiliriz.
Bir filmi yaklaşık olarak 1.5 saniyede indirebilecek. Teknolojik olarak baktığımız zaman.
Yani cihaz buna izin verecek ama tabii burada operatörlerin de ne kadar destek vereceği önemli. Burada tabii iş biraz 4G tarafına gidiyor. 4G'de de tabii öngörülen şey 2015'in sonu arkadaşlar. 2015'in sonundan önce 4G'yi görmeyeceğiz. Biz gerçi Kıbrıs'ta Turkcell'in bir lansmanında bunu görmüştük. Yani 4G'nin ne kadar farklı olduğunu görmüştük ki sabırsızlıkla bekler hale de geldik ondan sonra da. Mate 2, yani Mate'in devamıyla birlikte bu tarz teknolojiler hazır olacak en azından. Kullanıma hazır olabilecek. Sunucular, operatörler verdiği zamanda bu hizmeti en yüksek hızda indirme ve kullanma en azından yeteneklerine sahip olabileceğiz. Tablet tarafına geçelim istiyorsunuz ufak ufak. Daha önceki serilerde yine MediaPad serisi isim olarak devam ediyor. Burada yeni bir ürünümüz var. Ürün şu anda Türkiye'ye hani henüz giriş yapmış bir ürün değil ama muhtemelen gireceğini düşünüyoruz en azından.
Önümüzdeki aydan itibaren zincir mağazalarda, teknomarketlerde görebileceğiz.
MediaPad M1 olarak geçiyor arkadaşlar. 8 inçlik bir ekranı var. 1280x800 ekran çözünürlüğü tabletler için Full HD'nin hemen altında kalıyor ama en azından batarya performansı anlamında bir olumlu bir katkı sağlayacaktır diyebiliriz. Bu tabletle ilgili neler söyleyebiliriz veya Huawei'in tablet tarafında telefon kadar aktif olmadığını gördük geçtiğimiz zamanlarda.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Hani tablet tarafında bir MediaPad 10 deneyimi oldu, denemesi oldu, bir 7 oldu ama hani yeteri kadar ağırlık verilmedi diye düşünüyorum. Özellikle telefona ağırlık verilme tarafı biraz daha fazla. Tablet tarafında ne gibi değişiklikler olacak? Huawei tarafında bir mantalite değişimi olacak mı?
Bu sene içerisinde biz tablete yatırım yapacağız ama odağımız yine akıllı telefonlar olarak gideceğiz. Ama tablet tarafında da tablet pazarında da olmak istiyoruz. Bunu yapmamızın nedeni biz zaten Huawei olarak üretici bir firmayız. Üretici firma olmanın bazı avantajları var tüketici açısından. Mesajımız şu tüketiciye: aynı ürünü ya da daha kaliteli bir ürünü, daha iyi bir deneyimi daha erişilebilir fiyatlarla sunma gayreti içerisindeyiz. Tableti de odak olmasak da yine de teknomarketlerde ve operatör kanalında mağazalarımızda yine göreceğiz. Hı hı. Her ne kadar baskı yapmasak da burada da daha iyi bir teknolojiyi ve belki de daha iyi bir tasarımı ama daha erişilebilir bir fiyatta tüketicilerimiz mağazalarda bulabilecekler.
Tabii burada hem fiyat anlamında hem tasarım anlamında bir şeyler de iddialı olabilmek mümkün. Hani firmaların burada neler sunacağı biraz teknolojiyle de alakalı. Fakat kullanıcıların şöyle bir sıkıntısı olabiliyor. Ürün aldıktan sonraki teknik servis tarafı. Hani örnek veriyorum, P7'yi aldınız, bir sıkıntı yaşadınız. Teknik servis tarafında ne kadar hızlı çözüm sunulabilecek, ne kadar keskin çözüm sunulabilecek ya da teknik servis kullanıcıları ne kadar tatmin edecek? Bunlarla alakalı neler düşünüyorsunuz?
Bu çok güzel bir soruydu gerçekten. Bizim pazarımızı çok yakından takip ettiğinizi ben bir kez daha görüyorum. Huawei'in geçmiş günlerdeki sıkıntısı buydu. Şirkete 2013'ün Ekim ayında katıldım. Benimle beraber diğer departmanlarda, yani satış departmanı dışında da değişimler ve yatırımlar başladı. Bunlardan bir tanesi satış sonrası servis departmanı. Şu anda satış sonrası departmanın başında da çok deneyimli bir arkadaşımız var. Birincisi tüketicilerimizin bizden beklemiş olduğu yazılım güncellemesiyle ilgili ilk acil konu olarak bunu aldık. Mesela P6'da yazılım güncellemesi ne olacaktı? Bunu Eylül ayından itibaren yazılım güncellemesini veriyor olacağız. Keza bu P7 ve diğerleriyle de devam edecek. Belki 100 modelin 100'ünde bunu yapamayacağız ancak
ama en azından daha can alıcı modellerde.
Orta ve üstü segmentlerde yapacağız. Zaten tüm markaların aslında uygulamış olduğu bu. Bilmiyorum, siz yanlışsam düzeltin. Yani bütün hepsinde yazılım güncellemesi.
Yani öncelikle hit modellere, yani daha böyle göz önünde modellerle yapılıyor. Çünkü örnek veriyorum, bir 3 senelik 4 senelik bir cihaza yazılım güncellemesi yerine yeni çıkmış bir ürüne bir sene sonraki yazılımın, hani yani bir sene sonra kullandıktan sonra çıkmış yazılımı kullanıcılar daha çok bekliyorlar. Örnek verecek olsak işte Note 3 ile alakalı, Galaxy S5 ile alakalı veya diğer modellerle alakalı yazılım güncellemeleri çok merak edilen şeyler. Çünkü Google tarafında şöyle bir şey var. Firmalar kendi arayüzleriyle işletim sistemini harmanladığı için yazılım güncellemeleri gecikmelere uğrayabiliyor ki Google'ın kendi Nexus serisi bu konuda çok avantajlı. Yazılım güncellemesi çıkıyor. Eğer aynı gün veya ertesi gün hemen overdale şeklinde, OTA şeklinde indirebiliyorsunuz. Firmaların, yani kullanıcıların burada merak ettiği noktalar şu oluyor. Hani örnek veriyorum, P7'ye bir güncelleme gelmesi gerektiği zaman o periyot ne kadar gecikecek ya da vaat edilen tarihte verilebilecek mi?
Belki bugün bir şey söylemem yanıltıcı olabilir. Ama önümüzdeki program içerisinde mutlaka güncellemeler gelecek. Tabii ki bunu çok ileri bir tarihlerde veriyor olmamız anlamsız olur. Bunu belki bir başka söyleşide tüketicilerimizi yanıltmadan bu soruyu cevaplamayı tercih ederim. Diğer tarafta satış sonrası tarafında arkadaşım da keşke burada olsaydı, o çok daha heyecanlı ve detaylı bilgiler verebilirdi. Ama ben kabaca üzerinde durayım. Bir tanesi de kendi çağrı merkezimizle beraber hizmete giriyoruz. Dolayısıyla bize ulaşamayan tüketicilerimizin artık bu sorunu da ortadan kaldırmak istiyoruz. Sürekli ulaşılabilir olmak istiyoruz. Bir diğeri de Türkiye'deki servis ağımızla ilgili. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz ama söylemek istediğim, Huawei için satış sonrası servis artık daha birinci önemli. derecede önemli. Birinci derecede önemli.
Evet, yani firmaların, yani özellikle
sadece akıllı telefon için değil, tablet için de keza aynı şekilde.
Yani içeride. Kullanıcılarda çünkü tercih sebeplerinden biri de bu oluyor. Hani ben bu telefonu aldım, başına bir şey geldi, bozuldu ya da ne bileyim, aldığım yazılım sürümüyle satana kadar devam mı edeceğim ya da rafa kaldırana kadar, kardeşime bilmem kime verene kadar böyle mi kalacak?
Çok doğru.
Yani aldım yerinde sayacak korkusu insanlarda tercih sebebi haline geldi zaten. Hani Huawei de bu tarafta bahsettiğiniz gibi çözümler veya politikalar uygularsa bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Bu taraftan istiyorsanız son dönemin popüler teknolojileri haline gelen
giyilebilir teknoloji.
Evet, elimle de göstereyim arkadaşlar. Giyilebilir teknolojilere biraz ufak ufak geçiş yapalım. Çünkü artık piyasadaki bütün firmalar işte akıllı saat, akıllı bileklik tarzı ürünlerle giyilebilir akıllı teknolojilere geçişler yaptılar. Burada da Huawei'in bir ürününü görüyoruz. Önce ben dizayndan bahsedeceğim. Renk tasarım şeklinde alternatifler olacak mı kullanıcılar için?
Yani kavun içi, yeşil, fıstık yeşili, beyaz, siyah, gri, mavi.
Ki yaklaşık mavi renk olarak güzel bir renkmiş. Gerçekten güzel bir renk. Yani şöyle tuttuğun takımla da biraz böyle uyumlu olduğunu da söyleyebilirim. İstiyorsanız detaylarla hemen devam edelim.
Peki,
bu
teşekkür
nedir,
ederim.
Ne işe yarar, ayrıştırıcı özellikleri nelerdir diyelim.
Bunu ilk gördüğüm zaman, ben de baktığım zaman diğerlerinden farkı olmadığını düşünmüştüm. Şu özelliğini göreseye kadar, bu talk band olarak adlandırıyoruz. Kolunuza takıyorsunuz talk band'i ve buradan işte kardiyo takip edebiliyorsunuz. Yani yürüyüşünüzü, ne kadar kalori yaktığınızı vesaire. Kendi aplikasyonu da var, uygulaması var. Bu uygulamayı Google Play Store'dan indirerek ve güncellenmiş aplikasyonlarla geliştirebiliyorsunuz uygulamayı. Ama bunun en çok dikkatimi çeken, hoşuma giden tarafı, diğerlerinden farkı şu özelliği oldu. Telefon geldiği zaman buradan bağırmanıza gerek yok. Ya da birisi konuştuğu zaman
evet,
etrafınızdaki
zaten,
herkes...
Ya da şu şekilde, evet, şu şekilde durmak biraz komik olabiliyor.
Yani, evet. Şurada bir tuşu var. Buna bastığınız zaman tık diye kendisini atıyor. Çok kolay bir şey bu arada. Bunu alıyorsunuz ve Bluetooth olarak konuşuyorsunuz.
Evet. Yani Bluetooth çok ayrıştırıcı üzerinden. Bir özellik.
Evet.
Kesinlikle ayrıştırıcı bir özellik.
Konuşmanız bittikten sonra çok basit. Yerine takıyorsunuz.
Oturtuyorsunuz.
Oturtuyorsunuz. Bitti.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu akıllı saat özellikle Bluetooth yetenekleri ve ergonomik tasarımıyla birlikte biraz daha farklı bir hale gelmiş diyebiliriz ki özellikle hani kolumuzdan çıkartıp yani şöyle konuşmak yerine kulaklığı kulağınıza takıp işiniz bittiğinde tekrar yerine koyup saat işleviyle kullanmak gerçekten iyi düşünülmüş bir detay olarak söylenebilir.
Evet.
Peki Türkiye'ye giriş zamanı, tarihi ve fiyatı ile ilgili birkaç detay alabilir miyiz bu konuyla ilgili?
Eylül sonuyla Ekim ortasına yetiştirmeyi planlıyoruz. Eylül sonuyla Ekim ortasına.
İFA sonrası da diyebiliriz aslında.
İFA sonrası da diyebiliriz. Fiyat konusunda ise rakiplerine göre yine erişebilir bir fiyatta olacağını söylemek isterim.
Ama henüz belirlenmiş bir şey yok herhalde.
Yaklaşık olarak 299 ile 349 lira arasında gerçekleşecek gibi. Tam
Peki,
olarak netleşmedi.
Firmanın bunun dışında giyilebilir cihazlarla alakalı ileriye dönük planlarıyla ilgili bir şeyler söyleyebilir miyiz burada?
Firma verilerine baktığımız zaman zaten sadece Huawei olarak değil, dünyadaki trendi incelediğimiz zaman 2013 ile 2014 arasında evet
çok ciddi bir eğilim var.
%100 arttığını görüyoruz. Huawei'nin de bu konuda yatırımları var. Bunu da şu anda bir gizlilik içerisinde sürdürüyorlar. Ama önümüzdeki yeni trendin giyilebilir teknoloji olduğunu şimdiden
artık IFA sonrasında tekrar bir araya gelip
evet.
Yeni ürünlerle alakalı konuşabiliriz. Ben bu kadar IFA dedim. İstiyorsanız biraz ufak ufak da IFA'ya bir geçelim. Yani IFA'da Huawei her sene olduğu gibi yer alacak büyük bir ihtimalle.
Mate'in devamını tanıtacağız.
Evet.
Mate'in devamını tanıtacağız ve söylediğim gibi EZA ödülüne de talibiz inşallah. Bu sefer de biz alacağız. Geçmiş sene de olduğu gibi.
Yani ürünler çıktığı zaman dediğim gibi yine oturup birlikte bu defa şöyle masayı komple bir temizleyip yeni ürünlerle serpiştirip ondan sonra onların üzerinden de konuşabiliriz. IFA tarafında firmanın biraz gizliliği var gibi. Hani böyle şimdi röportaj öncesinde de ben biraz bir şeyler koparmaya çalıştım ama hani çok da başarılı olduğum söylenemez. Zaten 3 Eylül'de Almanya'ya gidiyoruz. IFA fuarına donanım haber olarak bütün ekip haliyle katılacağız. Orada da büyük bir ihtimalle zaten karşılaşırız. Yani buradan Mesut, ben, Erdi, Ender ve DH Plus'ın yayın yönetmeni Ahmet. Biz 5 kişilik bir ekip halinde gideceğiz IFA'ya. Orada olacağız. Ürününüzü de muhtemelen orada canlı canlı göreceğiz, deneyeceğiz. Orada da zaten ilk izlenim videolarıyla karşınızda oluruz.
Orada belki bir şey söyleyebilirim ürünle ilgili. IFA'nın dışında ürünlerimizden bir tanesini parmak iziyle açıyorsunuz. Parmakla dokunarak açıyorsunuz. Tabii bu parmağınızı tanımlayabildiğiniz gibi bu parmağınızı da tanımlayabiliyorsunuz.
İkinci bir hesap girişi için yapılabilir aslında. Hani
aynen.
Teorik olarak düşünüldüğü zaman bilgisayar ortamındaki gibi ikinci hesap, üçüncü hesap yani bir ve ikinci hesap ya da ana hesap ve ziyaretçi hesabı şeklinde böyle bir içerik gizliliği de sağlanabilir.
Aynen.
Hani bir kişi diğer kişiyle bir şey paylaşmak zorunda değildir veya sıkı takibe de girebilirsiniz arkadaşlar. Hani telefonda yani örnek veriyorum siz parmağınızı tanıttınız. Başka ikinci parmak telefonu sıkı takibi alan biri ise sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hani burada da işin senaryoları değişebiliyor. İFA tarafını o zaman biz İFA sonrasına bırakalım. Hani peki. İFA sonrasında artık tekrar buluşuruz ya da fırsat olursa orada da görüşebiliriz deyip şu cihazla devam etmek istiyorum. Ben bu tarz cihazlar da bunun hemen ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu Huawei'nin üretmiş olduğu bir repeater.
Aynen.
Bunu Ethernet ağınıza bağlayıp ondan sonra güç evet. girişine prize bağladıktan sonra bir nevi repeater olarak veya sinyal genişletici olarak, extender olarak çalışabiliyor. Bu tarz ürünleri Türkiye'de çok fazla görmüyoruz Huawei'in.
Doğru.
Görecek miyiz? Aksesuar tarafında özellikle sadece bu değil. Bunun dışında örnek veriyorum Bluetooth destekli, NFC destekli hoparlörler, küçük müzik sistemleri gibi ürünleri çok fazla görmedik. Bunlarla alakalı Huawei'nin çalışmaları olacak mı?
Teşekkür ederim. Burada da çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Bütün iş planlarımızı hazırladık. 2014'ün son günleri ya da 2015'in hemen başından itibaren ev ürünleri olarak adlandırdığımız ADSL, VDSL modem, Wi-Fi repeater, router bu gibi ürünlerimizi de teknomarketlerde ve diğer kanallarda, perakende kanalında da görmeye başlayacağız. Aslında konuşmanın en başında Huawei'in farklı iş grupları var demiştik. Kısaca ben Türkiye'de de neler yaptığımızı anlatayım. Hı hı. Öncelikle Huawei Türkiye'de çalışanları yaklaşık 850-900 arasında çalışanı var. Oldukça büyük bir firma. 2002 yılından beri de Türkiye'de. 12 yıldır da Türkiye'de. İşte burada bu 12 yıl içerisinde operatörlerle yapmış olduğu işbirliğini şimdi tüketici iş grubu ile devam ettirmek istiyor. Türkiye pazarındaki varlığını. Bunlardan bir tanesi cep telefonu dedik. Bir diğeri tablet dedik. Ve az evvel de göstermiş olduğunuz Wi-Fi repeater'lar, router'lar. Huawei bu konuda dünyanın liderlerinden. Şu ana kadar yapmış olduğu ODM business'in bundan sonra Huawei markalı olarak devam ettirecek ve çok yakında teknomarketlerde görebileceksiniz.
Aksesuarları da görmeye başlayacağız.
Bunun arkasından da set-top box tarafında bir çalışmamız olacak.
Ufak ufak o zaman röportaj öncesinde bahsettiğimiz bazı konulardan birine gelelim. Bir Honor serisi konusunda bahsetmiştik bir şeyler. Oraya istiyorsanız girelim. Huawei ikinci bir brand veya ikinci bir marka ile birlikte Türkiye pazarına bir giriş projeniz var Honor serisiyle alakalı. Uluslararası piyasada zaten arkadaşlar Honor serisini biliyoruz. Yani Honor serisi altında birçok model çıktı. Bunu Türkiye'de de göreceğiz ve farklı bir pazarlama stratejisi izleyeceğiz galiba burada.
Çok doğru. Bunu herhalde ilk defa buradan söylemiş oluyoruz. Honor yine Huawei'nin bir markası globalde. Bunu farklı bir dağıtım kanalı ile Türk tüketicisine ulaştıracağız. Sadece online taraftan yürüyecek.
Yani zincir mağazalarda veya perakende satışlarda, mağaza satışlarda ya da operatör destekli satışlarda olmayacak diyebiliriz.
Şu an için planlamıyoruz. En azından böyle söyleyeyim.
Tabii böyle düşündüğümüz zaman işin o kısımlarına ayrılan maliyetleri de cihazın son satış fiyatından biraz daha aşağı inecek de diyebiliriz. Aslında bu çalışmayı Çinli firmalarda, Çin merkezi firmalar özellikle kendi bölgeleri alanlar için zaten yapıyorduk. Konuşmuştuk öncesinde de. Bu tarz bir şey olacak mı derken sürpriz bir şekilde.
Ben çok fazla bir şey söylemiyorum ama siz zaten her şeyi söylediniz.
Çok fazla beklemiyorken sürpriz bir şekilde olacağını da duyduk. Tabii zamanlamayla alakalı şu an herhalde net bir tarih veremiyoruz diye düşünüyorum.
Bugün yarın değil ama bu senenin içerisinde yetiştirmeye çalışıyoruz.
Huawei peki kendi online çevrimiçi mağazasını mı açacak yoksa yine başka firmalarla anlaşmalı olarak mı gidecek burada?
Üçüncü parti üzerinden hareket edeceğiz.
Yani yine de kendi retail mağazalara göre fiyatların biraz daha avantajlı olacağını düşünebiliriz
Çok
burada.
Çok daha rekabetçi olacak.
Ahmet Bey ben biraz sıkıştırdım sizi ama isterseniz ufak ufak.
Honor konusunda hakikaten.
Ufak ufak röportajın da sonuna gelelim. İzleyicilerimiz için söylemek istediğiniz son bir şey varsa hemen o mesajı alalım sizden. Sonrasında ise programı kapatabiliriz.
Vereceğim benim aslında söyleyebileceğim şey şu. Huawei gerçekten de konuşmanın başında söylediğiniz gibi tasarım tarafında kendisini oldukça geliştirdi. Dünyada baktığımız zaman bugün satın alma tercihinde en öncelikli unsurun tasarım olduğunu görüyoruz. Çünkü konfigürasyon tarafında ürün ve ürünler oldukça birbiriyle benzeşmeye başladı. Teknoloji tarafında zaten konfigürasyon ve teknoloji tarafında Huawei'in aynı zamanda ne kadar yatırım yaptığını da söylemiştim. Geçen seneki yatırımı toplam araştırma geliştirmeye ödemiş olduğu rakam ödediği Huawei'in kasasından çıkan 4.7 milyar dolar civarında araştırma geliştirmeye bir rakam ödedi. Toplam 35 binin üzerinde patent var ve bunların %90'ı sıfırdan geliştirilen ve alınan patentler. Teknolojiye bu kadar hakim, aynı zamanda tasarımda da oldukça iyi noktalara gelmiş. Huawei'in verdiği mesaj şu: biz aynı ya da daha iyi bir deneyimi daha erişilebilir fiyatlardan vereceğiz.
Evet arkadaşlar, bu mesajın ardından da özellikle önümüzdeki ay, Eylül ayının ilk haftası içinde gerçekleştirecek IFA ile birlikte Huawei'nin ne gibi ürünleri pazara sunacağını ve ülkede, yani ülkemizde hangi ürünlerin de pazara gireceğini değerlendireceğimiz bir videoyla tekrar karşılaşırız diye düşünüyorum. Yani bu güzel bir sohbet
çok
oldu benim için de.
Benim için de.
Zaman ayırdığınız için de teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Evet arkadaşlar, Huawei Satış Direktörü Ahmet Serin'le birlikte güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.